Ayrım 26, sayfa 170. George Herbert Mead, 1863-1931. Mead, çok az yazmış olmasına rağmen üst düzey bir öğretmendi. Eserlerinin büyük bir çoğunluğu ölümünden sonra öğrencisi Herbert Blümer tarafından yayınlanmıştır. Mesela Mead, 1934. Mead, toplumsal davranışçı olarak nitelenir. Bu kavramda sembolik etkileşimciliğin etkisi açık bir şekilde görülebilir. Davranışçılar gibi bu kavramla görünen ve gözlenebilen davranışların incelenmesini kastederler ve burada da kalmayarak davranışın belli bir bağlamda bir takım anlamlar taşıyan işaretler ile gerçekleştiğini ifade ederler. Örneğin siyasi bir seçimi ele alalım. Seçmenler oy pusulasında bir partiyi işaretlerler. Bu eylem bir hükümet ve parlamentonun oluşturulması için yeterli olmasına rağmen seçmenlerin siyasi tasavvurlarını tanımlamak için yeterli olmamaktadır. Buna rağmen seçmen oy kullanarak bir partiye ayrı bir anlam atfeder. Sembolik etkileşimcilik işte bu manayı araştırmaktadır. Bizler dil aracılığıyla iletişim sağlarız. Fakat konuştuğumuzda kelimelerle ifade edilmemiş olmasına rağmen birçok anlam ortaya çıkar. Buna örnek olarak bir cümlenin farklı tonlarda telaffuz edilmesini gösterebiliriz. Bugün yürüyüşe gideceğiz cümlesini kızgın, sempatik, sevinçli veya emredici tonlarda söylediğimizde ortaya nasıl farklı anlamlar çıktığını görebiliriz. Aynı ifade farklı şekillerde algılanacaktır. Dilin haricinde birçok mesajı işaretler, insan söz konusu olduğunda mimikler ve jestler aracılığıyla algılarız. Bu işaretlere dayanarak insanları sempatik yahut itici bulur ve onları farklı toplumsal işlev alanlarına dahil ederiz. Bir mağazadaki satıcıyı iş elbisesi taşımasa bile tanıyabiliriz. Sözel olmayan davranışlar sembolik etkileşimcilik için büyük öneme sahiptir. Alıştırma. Bir satıcıyı standart bir iş elbisesi giymediği veya çalıştığı firmanın ismini üzerinde taşımadığı bir durumda nasıl tanıyabiliriz? Bu konu üzerinde düşünün. Her şeyden önce mimik ve jestleri hatırlayın. Bir sonraki alışverişinizde bunu bir deneyiniz. İnsanlar birbirleriyle iletişim kurarak anlaşır ve bir kültür içerisinde bulunanlar işaretleri benzer biçimlerde yorumlarlar. İki veya daha fazla insan için aynı anlamı ifade eden bir jeste anlamlı simge denir. Anlamlı simgeler, öznelerin hepsinin anlayacağı şeyleri işaret ederler. Böylelikle çevrelerini oluştururlar. Dil de anlamlı simgelerden meydana gelir. Mead'in sosyal psikolojik yaklaşımları büyük oranda birey temellidir. Analizlerinde açıklamaya çalıştığı gibi, toplumun esasen bireyde yansıdığı şeklindeki bir kavrayış onun için temel önemdedir. Eylem bireyin kendisini inşa eden bilinçle tasarlanır. Bu noktada bireysel tasavvurlar ve ihtiyaçlar ile toplumsal zorlamalar çatışır. Bu iki alan, I, parantez, ferdi, ben ve me, parantez, toplumsal ben ile ifade edilir. I, kişisel istekler ve ihtiyaçlara karşılık gelirken, me, içimizdeki toplumu ve diğerini temsil eder. I ve me, benliği temsil eden parçalar olarak düşünülmemelidir. Söz konusu olan bir eylemde birbiriyle bağlantılı olan iki unsurdur. Diğer taraftan I veya me tek başlarına var olmazlar ya da biri ötekisi üzerinde daha fazla etkili olmaz. Söz konusu olan eylem sırasında aynı anda ortaya çıkan bir ilişkidir. I ve me bir eylem sürecinin belirli aşamalarıdır. Mi, insan kendisini çevresindeki konumu açısından değerlendirdiğinde ortaya çıkan resim iken, ay, belirli tarihsel bir durumda bu resme karşı gösterilen tepkidir. Toplumsal eylem, ay ve mi arasında bilinçte gerçekleşen bir etkileşimdir. İçimizdeki toplumun temsilcisi olan mi, toplumsallaşma sürecinde ortaya çıkar. Bu süreçte insan kendisini başkalarının gözüyle görmeyi öğrenir ve bu perspektifle kendisini tanımlar. Daha sonra belirli kişilerin, anne, baba, arkadaşlar, komşular vesaire gibi diğerinin gösterenleri, daha sonra ise doğrudan ilişki içinde olunan kişilerin de benzer şekillerde düşündükleri fark edilir ve böylece davranış genelleştirilerek genelleştirilmiş diğerinin bakış açısı elde edilir. Mi'ye göre bu bakış açılarını kavrayabilmek için insanların algıladığı çevreyi gözlemek gerekir. Anlam aktarımının şifrelerini çözmek için algı merkezi önemlidir. Sosyolojinin vazifesi de insanların çevrelerini nasıl algıladığını analiz etmektir. Herbert Blumer'in sembolik etkileşimciliği. George Herbert Mead, sağlık sorunları nedeniyle emekliye ayrılınca, öğrencisi olan Herbert Blumer, 1987. Onun derslerini üstlendi ve sembolik etkileşimciliği biçimlendiren kişi oldu. Blumer, Mead'in düşüncelerini özetleyerek sembolik etkileşimciliğin üç öncülünü formülleştirdi. Blumer, 1973. 1. İnsanlar şeylerin anlamına dayanarak davranışta bulunurlar. 2. Bu anlamalar etkileşim süreçlerinde ortaya çıkarlar. 3. Anlamlar tarihsel olarak değişkendirler. İlk öncülde şeylerden bahsedilmektedir. Şeyler kavramıyla Blumer birçok unsuru kasteder. Buna sadece yazı masası, bilgisayar veya sinema filmi gibi maddi şeyler değil, aynı zamanda değer tasavvurları, kuramlar ve dünya görüşleri gibi zihinsel ürünler de dahildir. Hatta bu kavramı rol, toplumsal norm yahut zorlamalar gibi sosyolojik kavramları da kapsamaktadır. Sembolik etkileşimcilik, yapısal işlevselcilikten farklı olarak bu şeyleri basitçe verili olarak kabul etmeyip, eylem sürecinde ortaya çıkan anlamları araştırır. Nesne ve şeyler sembol iseler, diğer bir deyişle bir anlama sahip iseler, sosyoloji için bir şey ifade ederler. Fakat bu anlamlar, a priori olarak kendilerinde bulunmazlar, bir eylem esnasında ortaya çıkarlar. Anlam, şeylerin kendisinde bulunan bir şey yahut kişilerin oluşturduğu birer yapı değil, etkileşim süreçlerinde oluşan durumlardır. Örneğin yazılarımı bir masanın üzerinde yazıyorsam eğer, o masa bir yazı masası olur. Bir oda, oturma odası için olağan sayılmayan bir takım etkileşimlerin gerçekleştirildiği bir yer haline getirilmişse, orası büro olarak kabul edilir. Bu tür örnekleri sonsuz sayıda çoğaltabiliriz. Bize anlamlı gelen her şey, etkileşim süreçlerinde ortaya çıktığı için anlamlıdır. Anlamlar, etkileşim süreçlerinde ortaya çıktığı için sabit değildir, değişkendirler. Sürekli etkileşimler anlamı tahkim etse bile, bir büro, büro olarak kalır, etkileşimlerde gerçekleştirilenler tarihsel olarak farklı olabilir. 19. yüzyılda bir büroda gerçekleştirilen etkileşim muhtemelen bugünkünden oldukça farklıydı. Charles Dickens'ta veya Thomas Mann'de, Buddenbrook'sunda burjuva toplumun örneği olarak epey öğretici olabilecek büro tasvirleri bulmak mümkündür. Sekreterya ile ilgili olarak günümüzde o dönem arasındaki en büyük fark tabii ki bilgisayardır. 19. yüzyılda sekreter ofislerine konması yasak olan aile fotoğrafları veya çiçekler bugün ofislerde bulundurulabilmektedir. Alıştırma. Odalar veya aile resimleri gibi farklı toplumsal nesnelerin temsilinin farklı zaman dilimlerinde ne tür özellikler gösterdiklerini karşılaştırın. Değişik zamanlarda anlam olarak hangi farklılıklar gözlenmektedir? 19. yüzyılda da günümüzdeki gibi dersler yapılmaktaydı. Fakat iki dönemin ders yapma biçimleri, ders mekanları, ders muhtevaları, müfredatlar vesaire arasında bir takım farklar vardır. Hatta daha da ileri gidip her dersin yeniden icat edildiğini bile söyleyebiliriz. Davranışları, söz gelimi öğrencilerin ve dersi verenin davranışlarını belirleyen bir salon vardır. Bunun yanında banklar ve kürsü de bulunmaktadır. Buna rağmen hoca dersi çeşitli şekillerde, yani bir tartışma gerçekleştirerek, grup çalışması yaptırarak yahut notlarını okuyarak yapabilir. Yani anlamlar insanlar tarafından inşa edilir ve değişebilir. Başka bir deyişle büyük kuramların öngördüğü gibi insan doğasının dışında sınırları kesin hatlarla çizilmiş değildir. İnsanların eylemleriyle birer gerçeklik haline gelirler. İnsanlar etkileşime katılarak neyin söz konusu edildiğini anlarlar. İnsan diğer insanların ifadelerini yorumlar ve eylemde bulunur. İnsanların eylemlerini anlayabilmek için anlamanın ön şartlarını genel olarak bilmek zorunludur. Anlamak nasıl mümkün olabilir? Bir eylemi yorumlayabilmek için insan bir kültürdeki sembolik gösterenleri tanımak ve etkileşimlerin hangi bağlamda başladığını bilmek zorundadır. Yorum genelde yorumcu ve yorumlananın aynı kültüre ait olduklarında başarılı olur. Ayrıca eylemlerin gerçekleştiği çevreyi tanımak ve orada bulunmak da önemlidir. Sembolik etkileşimciliğin araştırma aracı olarak katılımcı gözlem niteliksel soruşturmadan daha fazla tercih edilir. Anlama sürecini masa başında gerçekleştirmek mümkün değildir. İnsanların şeylere verdiği anlamları kavrayabilmek için eylemin gerçekleştiği çevrede olmak gerekir. Blumer'de zaten bu nedenle moda üzerine bir kitap yazarken Paris'te ikamet etmiştir. Daha sonra ele alacağımız etnometodolojinin temsilcisi olan Garfinkel'in etnometodolojiye ilişkin yapmış olduğu değerlendirmeyi sembolik etkileşimcilik için tekrarlamak da mümkündür. İnsan anlamları açıklayamaz, onları pratik etmek gerekir. O nedenle bu noktada bazı sembolik etkileşimci çalışmalara bakmakta fayda vardır. Örnek: William F. White, Street Corner Society. White araştırmalarını Boston'un neredeyse tamamen İtalyan göçmenlerin ikamet ettikleri bir varoş bölgesinde yürütmüştür. Kendisi burayı Cornerville olarak adlandırmıştır. Kötü ikamet şartları, yüksek suç oranı ve her şeyden önce gençlerdeki suçluluk bölgenin en göze çarpan özellikleridir. White çoğunlukla sokak köşelerinde ortaya çıkan gençlik gruplarına katılmaya çalışmıştı. Farklı gruplar söz konusuydu. White grupları yaşlarına dikkate alarak sokak başı çocukları, corner boys, kolej çocukları, küçük adamlar, college boy, little guys ve haraççılar, gangsterler, racketeers ve siyasetçiler, kodamanlar, politicians, big shots şeklinde tasnif etmişti. Gruplar arasındaki ilişkiler eşit derecede güçlü değildi. Ancak hepsi birbirleriyle ilişki içindeydiler. Böylece siyasetçiler, sokak başı çocuklarının desteğine ihtiyaç duydukları zaman, onlarla ilişkiyi, sokak başı çocuklarıyla daha yakın ilişki içerisinde olan haraççılar, gangsterler aracılığı ile kurmaktaydılar. Bir sembol olarak bowling oyunu. Bu grupların en tanınmışı, White'ın da ilişki kurmuş olduğu Norton Caddesi çetesiydi. White, bu ve diğer gruplarla ilişkiye söz konusu çetenin lideri olan Doc aracılığıyla geçmiştir. Sembolik etkileşimci bakış açısını açıklığa kavuşturmak için gruplardaki hiyerarşik yapıyı tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Ortada katı bir iş bölümü yoktur. White, gözlemleri sonucunda Doc'un yanında grup içerisinde yüksek bir statüye sahip Mike ve Danny isimli iki lider daha olduğunu tespit etmiştir. Uzun John ise istisnai bir vakadır. O, grubun liderleriyle yakın ilişki içerisinde olmasına rağmen grubun diğer üyeleriyle temas halinde değildir. Grubun hiyerarşik yapısı daha önceki kavgalardan elde edilen üne bağlı olarak şekillenmiştir. Doc'un kendisi araştırma esnasında 29 yaşındadır. Gençliğinde sürekli kavga ettiğini, ancak Norton Caddesi çetesinin lideri olduktan sonra kavga etmeyi bıraktığını anlatmıştır. Norton Caddesi çetesinin en sık gerçekleştirdiği sportif faaliyet bowling oynamaktır. Bu noktada bowling oyununun sokak kavgaları ile doğrudan bağlantılı olmayan özel bir ustalık gerektirdiği söylenebilir. Fakat bowling yarışlarının sonuçları sürekli gruptaki hiyerarşi ile doğru orantılı bir şekilde neticelenmektedir. Örneğin Frank iyi bir bowling oyuncusudur. Fakat daha sonra ortaya çıkan mali bağımlılığı sebebiyle grup içerisindeki statüsü iyice düşmüştür. Frank diğerlerinden daha fazla bowling tecrübesine sahip olmasına rağmen bowling yarışmalarında sürekli geride kalmaktadır. İyi oyuncu olan fakat düşük statüdeki diğer grup üyeleri de bu yarışlarda grubun liderlerine göre geride kalıyorlardı. Doc ve Uzun John arasında cereyan eden bir tartışma sonrasında bu olgu gündeme geldi. Alec daha iyi bir oyun çıkarmasına rağmen Uzun John bir şekilde onu yenmeyi başarmıştı. Uzun John sonucu şu şekilde yorumlamıştı. Sadece Alec ve Joe Dodge'ın kazanamadığından emin olmak istedim. Bu doğru olmazdı. Doc da onu onayladı. Onların kazanmasının doğru olmayacağını ve eğer Alec kazansaydı duruma müdahale edeceğini söylemişti. White bu durumun sebebini sorduğunda Doc'un cevabı şu olmuştur. Nasıl davranacaklarını bilmiyorlarsa onlara yerlerini göstermemiz gerekir. Alec yenilgi üzerine sinirlendi ve Uzun John'a meydan okudu. İlk oyunu Alec, ikincisini az bir farkla John kazandı. Üçüncü oyun yine Alec'in galibiyetiyle sonuçlandı. Bu lider grubu için önemli bir sorun demekti. Doc, Alec'le konuştu. Başka bir deyişle grubun diğer üyeleri ile birlikte Alec'i dövdü. Daha sonra Uzun John, Alec'den daha iyi bir oyuncu olduğunu açıkladı. Bu olaydan sonra Alec, Uzun John'u bir daha mağlup etmedi. Bu başarıya bir daha erişemedi. Gerçek kabiliyetlerden bağımsız bir şekilde bowling oyununda sonuçlar gruptaki hiyerarşiyi yansıtmaktadır. Sonuçlar sportif ustalıkları değil, grup yapısını göstermektedir. Bowling oyunu grup için merkezi öneme sahip bir semboldür. Bu nokta basit bir şekilde ele alınamaz. Bu, çete üyelerinin Mart 1938'de Afrodit Kulübü üyesi kızlarla tanıştığı zaman ortaya çıkmıştır. Grubun dağılma işaretleri ilk olarak arabası olan grup üyelerinin kızlarla daha rahat ilişki kurmalarının sonucunda görülmeye başlar. Ve maalesef bu grup üyeleri de grup içerisinde düşük statüye sahiptirler. Daha sonra grup liderinin prestijini yükseltmek için kızlarla beraber bir bowling yarışması düzenlenir. Doc bu yarışa iştirak eder. Fakat Danny ve Mike kızlarla yarışmanın kendilerine yakışmayacağını söyleyerek Doc'la dalga geçer ve kendi aralarında oynarlar. Doc ise bir kızla oynadığı oyunu kaybeder. Bu konu üzerinde fazla durmaz. Ancak sonraki süreçte bir kızla oyun oynamanın yanlışlığını fark etmiştir. Bu olay Norton Caddesi çetesinin dağılmasının ilk belirtisi olmuştur. Nortonlar ve Afroditler Doc aracılığıyla bir araya gelmişler. Danny ve Mike ise Doc üzerine odaklanarak grupları tekrar ayırmaya çalışmışlardır. Kızların yaz kampını takip eden güz döneminde Norton üyeleri kızlara yönelik tutumları açısından yine eski zihniyetlerine dönmüşlerdir. Doc yaşlanmış ve daha sonra siyasete girmeye çalışmıştır. Bunun sonucunda da grupla arasında bir yabancılaşma ortaya çıkar. Doc uzun süre işsiz kalır ve mali sebeplerden dolayı pozisyonunu da koruyamaz. Nortonlar dağılmaya başlar. Bir örnek daha verelim. Cornerville'daki hayat caddede yaşanmaktadır. Cadde köşesi buluşma yeri olmasının yanında farklı etkinliklerin de yapıldığı bir mekandır. Farklı şeylerden toplumsal rolleri ve pozisyonları anlamak mümkündür. Mesela bir bekarla evliyi ayırt etmek çok kolaydır. Evli olan adamlar haftanın belli bir gününde gözükmemekte ve o günü eşleriyle geçirmektedirler. Bu durumda cadde köşelerini terk edip belli bir oturma düzenine sahip bir kafeye gitmektedirler.